Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programı ile yeniden karşınızdayız. Mustafa Bey, nasılsınız?
Teşekkürler, siz nasılsınız?
Teşekkür ederim, iyiyim. Bugün malumunuz TÜİK verileri açıkladı. Çeyrek dönemlik büyüme rakamları açıklandı. Piyasanın beklentisi, daha doğrusu bu konuyla ilgilenenlerin beklentisi 2.17'ler seviyesindeyken gerçekleşen rakam çeyrek dönemde %2'lik büyüme anlamına geliyor. Geçen sene aynı dönem itibariyle baktığımızda 5.4 büyümüş Türkiye ekonomisi makro olarak, gayri safi yurt içi hasıla olarak. Bu büyüme rakamları ve genel anlamda yayınlanan veriyi bilmiyorum, incelediniz mi detaylı bir şekilde, biraz analiz eder misiniz? Beklenenin altında olması, geçen seneki o 5.4'ün neredeyse yarısının altında olması ne söylüyor? Bugünlerde de malumunuz özellikle bazı medya organlarında, bazı gazetelerde hükümeti sertçe eleştiren, yani hükümete yakın durduğu söylenen bazı yayın organlarında hükümete karşı sert eleştiriler var. Bu da işte kabinede acaba bir değişiklik mi olacak? Yani hükümetle o yayın organları arasında bir şeylerin hazırlığı mı yapılıyor şeklinde yorumlar var. Bunların hepsini birlikte değerlendirerek sizin yorumunuzu alabilir miyiz?
Şimdi bakıldığı zaman bu değerlendirmeleri yaparken büyük resmi görme adına İstanbul Sanayi Odası'nın ilk 500 firması açıklandı. Onları da birlikte değerlendirmekte yarar var. İçinde bulunduğumuz süreçte, yani ekonomik tedbirlerin uygulanması sürecinde tedbirlerin doğru olduğundan hareket ediliyor idi. Ancak beklenen sonuç alma süresinde bir sarkma, uzalma söz konusu oldu. Yani geçen yılın son çeyreğinden itibaren artık faizlerin aşağı doğru geleceği ve ekonomide biraz hareketlenmenin başlayacağı bekleniyor idi. Bu birinci çeyreğe sarktı. Şimdi de ikinci çeyrek içerisinde neredeyse Nisan, Mayıs bir ay var ikinci çeyreğin tamamlanmasına yönelik. Özellikle reel sektöre baktığımız zaman orada ciddi sıkıntıların olduğu görülüyor. Özellikle krediye erişmede, nakde erişmede, bunun yanı sıra kârlılıkta, verimlilikte bir takım gerilemeler söz konusu. Yani büyük resme bakıldığında artık hükümetin bu noktada bir şeyler yapması gerekiyor. Hatta yani sanayi tarafından bakıldığında abartılı bir şekilde bu artık Türkiye'nin sanayisizleşme süreci mi söz konusu gibi ağır eleştiriler de var. Tabii bunların altının boş olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle Trump tarifelerinden sonra Çin'in sıkıştığı ortamda özellikle dünyaya, yani Amerika dışında Avrupa ve Afrika tüm ülkelere yönelik kendi üretimini yayma ve bunu da oldukça dumping fiyatlarıyla, yani Türkiye'de sanayiciler bugün açık yüreklilikle söylüyorlar, bazı sektörlerde Türkiye'deki maliyetlerin altında satış yapılıyor. Yine ihracat tarafına bakıldığında, yani ihracat yapan firmalarımızın Çinlilerle rekabetinde şu görünüyor. Sadece uygun fiyatlarla değil, artık oralara finansmanla birlikte, yani Çin üretimine satabilmek için vadede yapmaya başlamış.
Ya çok ciddi bir finansman desteğinin olduğu artık biliniyor. Yani evet. Özellikle büyük projelerin hem projenin alınması, orada lokaldeki firmaların alt taşeron olarak kullanılması, yani burada mesela Türkiye'nin en önemli müteahhitlik hizmeti olan, yani ihracat kalemi olan müteahhitlik hizmetlerinde artık bundan sonraki süreçte, yani zaten geçtiğimiz 10 yıl içerisinde Çin firmalarını hissediyordu. Bundan sonra daha fazla hissedilecek. Çünkü büyük projelerin finansmanıyla varlar, işe alıyorlar, sonra dönüp de taşer ediyorlar. Dolayısıyla yani dün rakibi olan firmaların tamamını kendisine taşeron olarak çalıştırmak gibi de bir beceriye kavuşmuş durumda. Çin bu anlamda, yani sadece işte Amerika ile olan ticari savaşlarında ya da oraya sattığı ürünlerde değil, neredeyse akla gelebilecek her üründe aynı yöntemle belirleyici, oyun kurucu olarak insanların karşısına çıkıyor, işletmelerin karşısına çıkıyor. Bu da herkesin ezberini bozan bir durum. Yani şey deniyor, Türkiye üretim üstü anlamında işte Çin'in boşaltacağı alanları doldurabilecek ülkelerden bir tanesi. Bir taraftan da bu veriler var, yani sanayi tarafı başta olmak üzere işte ekonominin büyümesiyle alakalı bazı sıkıntılar yaşanıyor. ISO işte 500 listesinde yer alan firmaların bilançoları yayınlandığında onlara görüldü ki çok önemli bir finansman giderleri var. Yani finansa erişmek ayrı bir zorluk. Ulaşılan finansal kaynakların maliyetleri ayrı bir zorluk. Neredeyse yani işletmelerin bütün karlılığını yok eden, hatta yani neredeyse değil de birçoğunun zarara dönmesi sebep olan unsurlardan bir tanesi. Burada yani görünen sinyaller uzun vadeli olarak baktığımızda uygulanan bir orta vadeli program var. Bu orta vadeli programa göre işte enflasyon oranı daha tek haneli rakamlara gelip ekonomide bir rahatlama olacaktı. Fakat bu gecikmeli gidiyor. Programın neresindeyiz sorusunun cevabında kimse açıkçası net cevaplamıyor. Siz buradan değerlendirdiğinizde yani programın neresindeyiz, bu program uygulanmaya devam eder mi?
Bu az önce söylediğiniz sanayi şirketlerinin finansman maliyeti noktasındaki bir grafik var. Yani 2014-2023 neredeyse 9 yıllık ortalama %60 seviyelerinde seyretmiş. Seyreden nedir derseniz faaliyet kârı içerisinde finansman maliyeti. Bu 96.6'ya çıkmış durumda geçen yıl itibariyle. Bu neredeyse bankalara, firmaların bankalara çalıştı. Daha doğrusu kârı bırakıp mevcut durumlarını muhafaza etme adına faaliyetlerini mevcut durumu muhafazayla sınırlı hale geldiğini gösteriyor. Bu da sürdürülebilir değil. Ve bu 2024 rakamları 2025'e geldiğimiz zaman yine maliyet, finansman maliyetlerinin yüksekliği devam ediyor. Ve bunun yanı sıra artan rekabet koşulları var. Yani uygulanacak tedbirler noktasında şimdi önümüzde bayram, Haziran'da sanıyorum bir toplantı olacak. Dolayısıyla hem makroekonomik tedbirlerin gözden geçirilmesi hem de parasal tedbirlerin tekrar gözden geçirilmesi bir zorunluluk olarak duruyor. Son geçen hafta gündeme gelen bu KGF benzeri teşvikler söz konusu olmalı. Tabii yatırımlara baktığımız zaman yatırımlarda da sanayi tarafına baktığımızda %1,8 seviyesinde bir gerileme söz konusu. Bugün itibariyle bir yayınlandı. Sanayi kuruluşlarının teşviklerle ilgili. Belki şu ana kadar bakabildiniz mi bilmiyorum. 50 küsur sayfalık bir şey. Resmi gazetede yayınlandı. Satır aralarını okumak gerekiyor. Ancak ciddi büyük yatırımları da finanse etmeye yönelik şeyler var. Belli bir strateji var sektörler bazında falan. Daha yani artık ete kemiğe büründürecek şekilde bir teşvik sistemi ve gerçekten ihtiyaç olan doğru
ama
alanlara
biraz yani yönelmesi gerekiyor. Geç kalınmadı mı sizce?
Evet, geç kalındı diyebiliriz.
Şimdi açıkladım. Sizin yani stratejik önemi haiz. Yani ihracatla büyüyeceğiz diye daha önceden işte Yeni Türkiye Programı diye bir şey almıştı. Orada tamamen ihracat üzerine kurgulamış. Yani bir Çin modelinin tekrarlanması ya da Çin modelinin önüne geçilmesi gibi bir şey vardı. Öyle bir işçilik maliyeti yok ki bugün açıklanan makro verilerde işçiliğin toplam maliyet içerisindeki payı %42'lere 43'lere gelmiş. Evet. Dolayısıyla oradan baktığınızda yani sizin zaten böyle bir envanteriniz yokken, böyle bir gücünüz yokken ihracat üzerinden büyüme ve Çin'i bu anlamda egale etme ya da orayı yakalamak gibi düşünce vardı. Şimdi geldiğimiz noktada bu çok böyle yenilir tutulur bir noktada değil yani. Özellikle belli sektörlerde çok ciddi kan kaybı oldu. Yani tamam uzun yıllarda tekstil sektörünün özellikle katma değer üretmeyen işte konfeksiyon olan çok çabuk taklit edilebilir olanlara yatırım yapmadık. Ama biz yüksek değerli, yüksek katma değerli ya da yüksek teknoloji alanlarına da yatırım yapmış görünmüyoruz şu an itibariyle en azından. İşte buradan baktığımızda sanki biraz kendi kendimize kazık attık gibi bir görüntü var. Özellikle bu sektörel bazlı, firma bazlı teşviklerin yani bu yatırım taahhütlü İTAK kredileri vardı hatırlarsınız.
Evet.
Çok böyle söz edildi ama uygulamada çok fazla göremedik.
Evet.
Stratejik ürünler belirlenmişti. Yanlış hatırlamıyorsam 294 ya da 295 evet. Stratejik ürün. Bunun ithalatını engelleyecek ya da bunları üretecek yatırımlar yaptığınızda özel işte arazi de size aitse onun üzerine yatırım kredileri verilecekti. Fakat bunun uygulama olarak baktığımızda çok fazlasını göremedik. Dolayısıyla burada biraz özellikle günlük piyasaları dengelemek için hareket etmek olan zorunda olan Merkez Bankası ile daha uzun vadeli bakması gereken otoriteler arasında sanki böyle bir geçişlerde bir gecikme var gibi bir hisse kapıldım. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Evet, bir odaklanma problemin olduğunu söyleyebilirim. Şimdi özellikle savunma sanayinde olumlu gelişmeler biliniyor. Ancak her şeyde yani özellikle tedbir alacak siyasi otoriteler bunu gündeme getirirken buradan giriyor. Tamam da oradaki şeyler takdire şayan ama onun ötesinde de çok ciddi bir sanayimiz var. O sanayinin ayakta durması ve yatırım yapmaya devam etmesi gerekiyor. Her halükarda yenileme yatırımlarının bile ciddi rakamlara ulaştığı bir dönemdeyiz. Bunun tabii bu faiz oranlarıyla çok maliyetlerle çözülmesi zor görünüyor. Dolayısıyla bunu da yani o da belirlenmiş şekilde hareket etmek. Çünkü daha önceki KGF'lere bakınca veya yatırım teşviklerine, bölgesel yatırım teşviklerine bakınca siz ilan ediyorsunuz. Birilerinin gelip oralarda bu konularda bir şeyler yapmasını bekliyorsunuz. Tamam, bu çok fazla işlemiyor. Dolayısıyla daha önce adrese teslim teşviklerin yani doğrudan iş adamıyla masaya oturup hangi ürün üretilecekse, nerede üretecekse onun planı, programı, her şeyi netleşmiş bir şekilde teşviğin paket olarak oluşturulması önem arz ediyor. Bunu denediler. Birkaç projede başladıydı diyebiliyorum. Ancak bu projeler ne oldu, sonuçlandı mı istendiği gibi hangi aşamada bilemiyorum. Çünkü araya o dönemde pandemi girdi hatırlarsanız. Evet. Ünsal Bey. Yani bizim genel olarak sorunlarımızdan bir tanesi de belki kültürümüze yansıyan bir şey. Bir şeyi başlatıyoruz ancak onu devam ettirme ve hangi aşamada olduğuyla ilgili raporlamada ciddi eksiklerimiz var. Bunu söylerken aklıma ilk gelen 1 milyon yazılımcının yetiştirilmesi projesi vardı.
Ondan önce de Fatih projemiz vardı.
Şu ana kadar kaç yazılımcı yetiştirebildik? Bunu birinin hesabına vermesi lazım.
Geçen ben Teknopark İstanbul'a gitmiştim. Orada böyle siberle alakalı bir lisenin kurulduğunu, yani siber güvenlikle alakalı. Evet. Ve çok nitelikli öğrenciler alındı. Henüz daha binası falan tamamlanmamış ama hali hazırda işte Teknopark'ın içerisinde eğitim alıyor, gidiyor. Şirketlerde uygulamasını yapıyor. Yani biraz böyle şeyleri gördüm. Yani insan bunları duyunca gurur duyuyor. Ama bir taraftan da baktığınızda karşınızda özellikle Çin özeli, yani daha önceden Çin bizi bu anlamda çok fazla ilgilendirmiyordu ya da gözümüzden kaçırdığımız bir mevzuydu. Ama baktığımızda yani yılda o sizin dediğiniz kaç milyon yazılımcı sisteme dahil oluyordur Çin ekonomisini düşündüğünüzde. Evet,
1,5 milyar insan
ve sizin bunun içerisinde ne kadarlık bir mücadeleniz var. Geçenlerde ülkeleri eğitimleriyle alakalı şey yapmışlar. Bizim 27. sıradaymışız. Üniversite mezunu vermiş olduğumuz mezuniyete göre, lisans, yüksek lisans mezuniyetine göre ülkeler sıralamasında 50 ülkeden 27. sıradaymışız. Çin daha gerilerde gibi gözüküyor ama rakamlar koyduğunuz zaman Çin'in işte 90 milyon üniversite mezunu insanı var. Sizin toplasanız 90 milyon nüfusunuz yok zaten.
Evet.
Yani buradan baktığınızda hatta birinci sıradaki İrlanda'nın toplam üniversite ve yüksek lisans mezunu sayısı, insan sayısı 1 milyon 800 bin. Değil mi? Çin'in sadece üniversite mezunu 90 milyon. Şimdi buradan baktığınızda neyi neyle karşılaştırıyoruz? Ya da bu anlamda gelecek dönemde rekabeti lehimize çevirecek neler var sorusunun cevabını insanın tüyleri diken diken oluyor. Bu gene özellikle rol model olacak olan insanların, yani bu anlamda ideolojiye takılmadan çok şükür herkesin sahiplendiği bir şey var. Teknofest kültürü, teknofest çağı insanlar ya da gençleri diyebileceğimiz. Mesela orada bir yüreklenme var. Yani bakıyorsunuz, yani normalde teknik bir lise değil ya da ortaokul değil, İmam Hatip öğrencilere bile oraya proje yapma konusunda iştahlılar, heyecanlılar. Yani böyle okunan bölümün değil, ha Hazreti Ali'nin dediği gibi yaşayacakları döneminde makbul olacak konulara iyi duyuyor olmaları, oralarda gelişiyor olmaları önemli bir başlık. Fakat bunun bir politika çerçevesinde, sağlam bir politika çerçevesinde şekillenmesi asıl olan odur. İnşallah onun da şekilleneceği günler gelir.
Evet, şimdi eğitimden bahsettiniz. Yine Trump'la alakalı olarak Harvard Üniversitesi'ne yönelik bir takım söylemler ve tedbirler oldu ve son kertede de yabancı öğrencilerin sosyal medya araştırmalarını şart koşma ve yabancı öğrenci sayısını %15 ile sınırlandırma üzerine bir harekete geçiyorlar. Bunun ne sonuçları vereceğini bilemiyoruz. Ancak bu sosyal medya mevzusu şu, özellikle İsrail'in eleştiren herkesi antisemitik buluyorlar. Dolayısıyla artık
vize vermeyecekler.
Vize vermeyecekler. Verdikleri vizeyi iptal ediyorlar. Yani okula başlamış, son sınıfa gelmiş ve yarılanmış vizesinin iptal edilmesi ne demek? Sınır dışı ediliyorsunuz. O güne kadar okuduğu yarım kalan ve harcadığı paralar. Çünkü bu Amerikan üniversiteleri de yani neticede kendilerine göre bir ekosistem var, yani özellikle ciddi para kazandıkları bir alan. Bu ne getirir bilemiyoruz. Belki buradan tersine beyin göçünü doğurabilir mi? O, eğer öyle bir şey olursa en azından kendi açımızdan hayır olur diye de düşünebiliriz yani.
Evet, kesinlikle düşünebiliriz. Dolayısıyla burada tabii fikirler güzel. Yani biliyorsunuz bilmek, yapabilmek olma hali. Yani burada biraz tasavvufi jargonla da gittiğimizde. Yani bilmek önemli ama yapabilmek ondan daha önemli. Olma yolculuğundayız. Şimdi o olabilme konusunda giderek şartlar ağırlaşıyor, giderek değişiyor. Şimdi şu an özellikle ekonominin içerisinde yeni ekonomi diyebileceğimiz teknoloji ağırlıklı, işte yapay zekaydı. Artık yapay zeka lafı bile artık çok yapay kaldı, sıradan kaldı. Çünkü çok farklı alanlara giriyor.
Birçok bu meslek... arada radyo yönetimi yapay zeka ile ilgili bir program yapmamızı talep ediyor.
Öyle mi? Yaparız onu. Yapay zekanın ekonomik boyutunu. Evet. Tabii ki. Yoksa teknoloji boyutunu bizim yani aklımızın ermeyeceği, yetkinliğimizin yetmeyeceği bir sürü alan var orada, ama ekonomik boyutunu yapalım onu inşallah. Dolayısıyla burada önümüzdeki dönemde başta yapay zeka olmak üzere teknolojideki gelişmelere bağlı olarak herkesin yönelimi var. Fakat son dönemlerde özellikle bizim biraz da siz de kıyısından köşesinden tutuyorsunuz o işleri. Özellikle teknolojiyle alakalı olan şirketlere yatırım yaparken böyle bir değerleme çılgınlığı var. Yani ortada henüz ürün yok, fikir var, fikir güzel, tutar mı? Tutma ihtimali kuvvetli, muhtemel. Ama hiçbir prototipi yok. Oturmuş işte kendisini Silikon Vadisi'ndeki çarpanlarla ya da işte daha önceden işte bu kitle fonlama şirketlerinin ya da işte melek yatırımcıların ya da işte uluslararası farklı bir açılımın, bir risk sermayesi şirketinin bir değerleme yaparak ortaya koyduğu şey herkesin ayarını bozuyor. Bu yeni yatırımcı almayı da engelleyen unsurlardan bir tanesi. Yani geçenlerde bir tane proje geldi. Fikir güzel. Tam böyle ticarileşmenin arifesinde. Kaynak ne kadar harcadınız dediğimde afaki konuşuyorum, yani rakamlar şey değil, sadece kafanıza canlansın diye söylüyorum. Diyor ki şu ana kadar işte 5 milyon TL harcadık. Tamam, güzel. Nereden harcadınız? İşte sıkıştıkça kendimize ortak aldık. Tamam. Bundan sonrası ortakların artık para verecek gücü yok. Bizim bu işe finansal bir yatırımcı bulmamız gerekiyor. Tamam, finansal yatırımcı olarak biz ilgilenelim sizin şirketinizle. %5'ine 500 bin dolar para istiyor. O ana kadar 5 milyon lira harcamış. Yani tamamı harcanmış rakam 5 milyon lira. Ama %5'ine 500 bin dolar para istiyor. Şimdi baktığınızda olabilir mi? Yani olabilir. Kitle fonlama şirketiyseniz olabilir, ama özellikle böyle gıdım gıdım zor kazanmış ve bu işlere para yatırmak isteyen insanları cezbetmez bu yani. Hesap var ortada netice itibariyle. Şu ana kadar ki %100'üne 5 milyon lira harcamış bir aşamaya gelmiş fikrin henüz ticarileşmeden %5'ine 5 milyon dediğiniz zaman hesaplayın şirketin değeri nereye çıkıyor.
Evet.
Şimdi ya hesap yapmayı bilmeden, hani sizin o meşhur fıkranız var diye, insanlar üçe ayrılır. Hesap yapmayı bilenler, yapmayı bilmeyenler, evet, deyip orada bırakıyordunuz. Millet bakıyordu üçüncüsüne. Üçüncüsü ikinciler. Dolayısıyla Bu kabilden insanlar hesap yapmayı bilmiyorlar. Yani duyuyorlar ve zaman uzadıkça da aslında projenin de cazibesi yitiyor. Ve insanlar bir kere böyle yüksek işte 20 milyon dolar üzerinden, 15 milyon dolar üzerinden, 10 milyon dolar üzerinden değerlemelerle geldiğinizde özellikle bu işe yatırım yapacak olanlar kendileri kötü hissediyorlar. Diyor ki ben nasıl bir nokta noktayım ki? Yani böyle bir yere 500 bin lira yatırıp, 5 milyon lira yatırıp onu 10 milyon dolara çeviremedim. Bende bir sıkıntı var galiba falan diye. İnsanlar kendilerinden huylanmaya başladılar. Onun için burada ölçü, yani her zaman dengede olmakta fayda var. İfratla tefrit arasında değil, dengede olmakta fayda var. Tamam, tembel olmayalım, korkak olmayalım ama olmayan şeyleri de, ticarileşmemiş, henüz daha ticarileşmemiş ürünleri de ya da işleri de böyle tamam ben dünyanın en önemli işini keşfettim mantığıyla da ortaya koymak çok doğru değil. Dolayısıyla biz sadece yapay zeka konusunu değil, özellikle teknoloji bağlantılı yeni ekonominin işletmelerini nasıl yatırımcı alacakları konusunda bir program yapalım. Çünkü orada çok ciddi gözden kaçan hususlar var. Fikir güzel, her şey güzel ama tabiri caizse biraz böyle yani makul noktada açgözlü davranması, yatırım alabilecek olan işler sırf hadi bir deneyeyim bakayım diye başlıyor. Zaten siz denediğiniz zaman şöyle bir şey oluyor. Bize de gelen işleri soruyoruz. Daha önceden kimlerle görüştün diyorsun. Niye girmediler? Yüksek buldular. Onun yüksek bulduğu şeye ben niye gireyim? Yani işte ama biz fiyatı düşürdük ya da vereceğimiz hisseyi astırdık. O artık psikolojik olarak aleyhe dönen bir hadise. Onun için başlangıçta ilk yanımıza gelene en makul rakamları vermek. Hatta bununla alakalı şey anlatırlar ya, işte Facebook'la alakalı Zuckerberg ilk kurduklarında bu işi geliştirdikleri evin boyasını ödeyecek paraları yok. Boyacıya bir hisse vermişler. Halk arzı anlatılan hikaye işte milyar dolarlık servete ulaşmış, boyacı hisseler tutmuş falan diye anlatılan hikayeler var. Doğru ya da yanlış bilmiyoruz. Ama gerçekten yani hangi dönemde kim destek vermişse makul ölçülerde o desteği almak ve onunla yürümek icap eder. Buyurunuz.
Bence bu tarafta bir kere bu startup dediğimiz özellikle teknoloji geliştiren taraflarla ilgili gençler gerçekten sıra dışı fikirlerle parlak şeyler gündeme getiriyorlar. Ama konuları dışındaki bir şirketin ayakta kalması, muhasebesi, finansı, yönetimi, insan kaynağı, oluşturdukları yönetim kurulunun sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için desteğe ihtiyaçları var. Yani onların çok ciddi bir şekilde mentörlüğe ihtiyacı var. Yani Türkiye'de de baktığınız zaman özellikle büyük bir iş adamı grubunun yönlendirdiği, oluşturduğu, hatta kadınlara yönelik şeyleri öne çıkartan mentörlük programları var. Bunlara sosyal sorumluluk adına belki bilemiyorum Ünsal Bey nasıl olur. Bir mentörlük programı yapılabilir belki. Değerli sonuçlar da olabilir. Bir de bu yeni hayata geçirilmesi düşünülen ürünlerin çalıştığını bir göstermeleri gerekiyor. Yani bir prototipinin veya bir ilk müşteri sponsor biliyorsunuz çok çok değerli. Hatta geçenlerde LinkedIn'in kurucusuyla ilgili bir paylaşımı dikkatimi çekti. Burada da söylemek isterim. Şunu diyor, eğer ilk ürününüzden utanmıyorsanız piyasaya girmekte çok geç kaldınız demektir diyor. Bence çok makul bir
değerlendirme. Evet, çok güzel bir değerlendirme. Evet, İlk ürününüzden utanacaksınız.
Utanacaksınız.
Yani. Çünkü o gelişmeyi gösteriyor.
Bu da nedir? Öyle bir ürün çıkartacaksın ki karşılık bulacak. Bir müşterinin karşılığını bulduğu zaman yıllarca bankacılık yaptık. Burada beklenti ve öğrenme nasıl çalışır? Bir banka bir şey yapar, müşteri öğrenir. Siz o ürünü mecbursunuz artık çünkü müşteri de size öğretmeye başlar. Dolayısıyla bir ihtiyaç oluşturursunuz. Oluşturan ihtiyaç kendi talebini artırmaya, ortaya koymaya başlar.
Şimdi orada güzel bir noktaya parmak bastınız. Biz geçen hafta işte siyasal vakfında yapmış olduğumuz derslerden dersin konusu başka insanlar anlamaktı. Yani daha çok böyle liderlik, kişinin kendisini keşfetmesi, başka insanların anlaşılması, özellikle iletişim ve sosyal anlamda nelerle karşılaşıyor. Fakat orada literatüre baktığımızda özellikle başka insanları anlamak kavramı en çok ticarette, sanayide karşımıza çıkıyor. Teknolojide karşımıza çıkıyor. Eğer başka insanları anlamamışsanız, o insanların ihtiyacının ne olduğunu gerçekten sahada değil de sadece masa üzerinde görmüşseniz, yani bunu yaparsak insanlar alır derseniz çok komik şeyler çıkıyor ortaya. Yani hatta arkadaşlardan bir tanesi bugün göndermişti derse istinaden. Böyle bir kapı şeyi var, açılma sistemi var. Orayla alakalı basmayınız diyor. Çünkü basınca kırılıyor. Ya kardeşim sen bunu tasarlarken onu niye yani kırılmayacak şekilde ya da oraya koymayıp da başka bir çözüm üretmiyorsun? Çünkü başka insanı anlamak kavramı burada kendine göre. Yani sosyal hayatımızda da, insan ilişkilerinde de. Ama onun ötesinde madem bugün ekonomiyi konuşuyoruz, ekonomi dediğimiz şey tamamen başkasını anlamak üzerine gelişen bir hadise. Çünkü hani bir Osmanlıca'da konuşulan şey var işte, marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir der. Her meta müşteri ister.
Evet.
Müşteri iltifat ettiğinde devamı gelir. Şimdi biz kendi kafamıza göre dizayn ettiğimizde, bu ister bir otomobil tasarlayın, ister başka bir şey tasarlayın. Yani user friend dedikleri, kullanıcı dostu olan, kullanıcının keyif alacağı, onun hayatını kolaylaştıracak şekilde değil de ben yapayım işine gelirse nasıl yaparsan yap dediğinde onun hayatiyeti yok. Şu an herhalde tasarım odaklı düşünme, tasarım bakışıyla düşünme konusu bizim değil üniversitelere, ilkokula çekmemiz gereken bir bakış açısı. Yani ben bir şey yapacağım, bu yapmış olduğum şeyden faydalanacak olan kişi, bu bir sosyal beceri de olabilir, bir teknoloji ürünü de olabilir, maksimum ölçüde nasıl fayda elde eder bakış açısıyla bir tasarıma ihtiyaç var. Dolayısıyla bu tasarım odaklı düşünme de bizim yani ilkokul müfredatına girmesi gereken bir husus. Yani gidip de orada solucanların bilmem nesini öğretip de bir daha hiç kullanmayacağım bilgiler yerine tasarım odaklı bir bakış açısıyla her yapmış olduğum şeyde bundan faydalanacaklar, gerçekten nasıl faydalanacaklar bakış açısı bizi bambaşka bir noktaya götürür. Zaten öyle de olmak zorundayız evet. Yani bundan sonraki süreçte.
Burada bir diğer önemli konu daha var. Özellikle teknoloji tarafındaki şirketlere baktığımız zaman bunların bir kısmı ihalelerle, yani kamu ihalelerle veya özel sektördeki işlerle ilgili iş almışlar, proje almışlar, bir şeyi icat etmişler ve geliştirmişler. Savunma sanayinde çokça görüyoruz bu tür firmaları. Ancak yetenekleri, güçlü kasları mühendislik olarak bir şeyi üretip, icat edip onu üretmeyle sınırlı. Ve ihale olduğu için yapmış, teslim etmiş. Ama öyle bir yetenek var. Onu ticarileştirme noktasında çok büyük zafiyetler var. Bu da çok büyük ekonomik kayıp da diyebiliriz. Yani veya fırsat kaybı mı demek daha doğru? Yani yakinen bildiğim şeyler var. Öyle bir üretim yapılmış ki bunu yapan dünyadaki şirket sayısı 5'i geçmiyor. Peki bunu dünyaya veya başkalarına satmayı denediniz mi? Orada cevap veremiyorlar. Çünkü onu dünyada satabileceği, ticarileştirilip yaygınlaştırabileceği bir kas yok. Ve buna yönelik de herhangi bir yatırım niyeti yok. Ya burada bir bilgi eksikliği var. Alışılan nedir? Tekrar otoriteden yeni ihaleler almaya odaklanma. Dolayısıyla bu önemli bir zafiyet. Belki buna yani bakanlığın, otoritelerin tedbir bulması ve ayrıca bunun da teşvik edilmesi önem arz ediyor. Bilmiyorum ne dersiniz bu alanda.
Yani şimdi bu alanların gerçekten özellikle masaya yatırması gerekiyor. Yani burada bizim hep örneğimiz aynı dönemde 1980'li yılların başında beraber başladığımız aynı büyük, hatta bizden daha küçük olan bir Güney Kore ekonomisinin şu an baktığımızda, rakamlarla söyleyeyim ki yanlış bir şey söylemiş olmayayım, bizim ekonomimizin çok üzerinde bir performans gösteriyor olması, yani en azından miktarsal anlamda olmasa bile ürettiği markalarla, teknolojiyle bizim önümüzde olan Güney Kore örneği, yani biz mesela 1.1 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğümüz var 2024 son itibariyle, Kore'nin 1.7. yani 80'li yılların başında beraber başlamışız. Nasıl gelmişler? Belli konularda uzmanlaşarak gelmişler. Onlardan bir tanesi mesela bu ekran teknolojisi. Yani ekran teknolojisinin yanı sıra özellikle belli markalarda baktığınızda mesela Güney Koreli bir marka otomobil de üretiyor, devasa gemiler de üretiyor, devasa iş makineleri de üretiyor. Yani böyle bir, yani birbirini destekleyecek, birbirine destek verecek bakış açısıyla bir model geliştirilmiş ve bu model gidiyor. Az önce söylemiş olduğunuz bir şey vardı, sponsor mevzu. Şimdi bu sponsorluk konusunda özellikle son yıllarda Türkiye'de savunma sanayi çok ciddi sponsorluklar yaptı. Üniversitelerde belli konularda kafa yormuş akademisyenlere, şöyle bir ürün üret, tamam biz sana şey yapalım. Ama onun arkasında akademisyen şunu yapıyor. Somut örneklerini bildiğim için, yani burada bir varsayımsal bir konuşma değil bu. Somut örneklerini gördüm. Muhteşem yani, orada işte Havelsan'ın, Aselsan'ın, TEİ'nin, yani neresi istemişse ona yönelik bir ürün geliştirilmiş. Fakat arka tarafta bu ürünü ticarileştirecek, sürekliliğini sağlayacak, sürdürülebilirlik, kendi şahsi yeteneklerin endekste olmaktan çıkarıp kurumsal bir akla dönüştürecek bir çalışma yok. Yani çok önemli böyle parçalar üretiyorlar, ürünler üretiyorlar, yazılımlar yapıyorlar, geliştiriyorlar. Fakat kişiye endeksli. Az önceki konumuza tekrar dönecek olursak, şimdi finansal yatırımcıların yatırım yapmaktan korktukları en önemli unsurlardan bir tanesi kişiye endeksli işlerdir. Ve eğer mühendisliğinizde siz kişiye endeksli geliştirdiyseniz oraya kimse yatırım yapmaz. Çünkü sizin sağlık durumunuz, kafanızın bozulması, canınızın sıkılması, güncel gelişmelerden bir şekilde odağınızı kaybedip dışarıda kalmanız oraya yatırılan paraları sakatlayacağı için. Dolayısıyla bu en başından itibaren sponsor olunan, ürün üretilir, sen ne kadar üretirsen alırız denilen işlerin, bakıyorsun ki arkasındaki organizasyonel yapılar öyle bir deneyim olmadığı için çok zayıf, çok gevşek kuruluyor. Dolayısıyla bir müddet sonra o işi daha iyi yapacak birisi çıktığında fikir kendisiyle beraber yok olup gidiyor.
İşte kastettiğim mentorluk ihtiyacı da tam da buraya tekabül evet. ediyor.
Yani az önce siz teşvikten bahsettiniz ya, yani olay sadece finansal teşvik değil. Yani o işin nasıl yapılacağı ile alakalı geçmiş deneyimler olan, farklı deneyimler olan insanlardan yararlanmayı da bir kültür haline getirmemiz lazım. Yani baktığınızda hep örnekler verilir ya, işte Aristo olmasaydı İskender olmazdı, Akşemseddin, Molla Güran olmasaydı Fatih Sultan Mehmet olmazdı deniyor. Bunun kendi içerisinde tabii ki İskender'in, Fatih Sultan Mehmet'in çok önemli, deha insanlar bunlar. Ama arka tarafta onların faydalandığı, onlar için herhangi bir şunu yaparsam acaba bana ne der, maişet kaygısı ya da hiyerarşik bir kaygı olmadan doğru soruları sorabilen insanların olması çok değerli. Dolayısıyla sizin o mentorluk dediğiniz şey, biz işte lalalık diyelim ya da işte her gün işte neydi bizim arkadaşlar, hamilik okulu diye bir şey yaptılar. Yani hami deyince bir üste konumlandırma evet. var. Mentorlukla aynı değil o.
Evet.
Dolayısıyla ama bu bile çok fazla iş görür. Yani insanların yol arkadaşına, kendisine doğru soru soracak yol arkadaşlarına ihtiyaç var. Ve şu da bir gerçek, özellikle klasik ekonomiden gelen işletmelerin ikinci jenerasyona geçişlerde ikinci jenerasyon işe isteksiz olmasının sebebi eski iş onların beklentilerini karşılamıyor. Yani onunla bir hava atamıyor. Yani ne iş yapıyorsun? Aa, biz döküm sanayinde, ailece döküm sanayindeyiz. Yani iyi okullarda, yurt dışında falan okutmuşsan bu adam döküm sanayindeki bir işte övünmek istemiyor. Bu yaptığı teknolojik yatırımlarla övünmek istiyor. İşte
tamam, bir soru sorabilir miyim?
Buyurunuz.
Biz döküm sanayindeyiz ve uçak kanatları döküyoruz cümlesini ekleyebilse.
Süper. Döküm sanayini senin şu an görmüş olduğun İHA'ların, SİHA'ların, işte bilmem ne siz, hepsinin kanatlarını biz döküyoruz diyorsa tabii evet. ki öp başına koy. İşte onun söyletebilecek adımlara ihtiyaç var. Ve bu da yani zihinsel anlamda daha büyük çerçeveye bakabilen, yani yine aynı şeye geleceğim. Doğru soruları sorarak bizi yönlendirecek yol arkadaşlarına ihtiyacımız var. İsterseniz konuyu tekrar ekonomiye döndürelim. Makro büyüklüklerden bahsettik. Çeyrek dönemdeki büyümelerden bahsettik. Bu arada özellikle geçen dediğim gibi bir gazetenin atmış olduğu manşetten sonra günlerce tartışıldı. Döviz yükseliyor, faiz yükseliyor, firmaların durumu feci. İşte konkordatolar geldi. Şöyle demiş. Bunun yansımaları ne oldu sizce? Yani haklılık payı ya da hükümetten bu anlamda, çünkü özellikle Mehmet Şimşek'in bu anlamda açıklamalar oldu. Bir de arkasından şeyi soracağım. Özellikle bu fintechlerden son dönemde bu yasal olmayan yollardaki bahis şirketlerine, bahis işlerine aracılık ettikleriyle alakalı gene böyle köklü operasyonlar oldu. İkisini birlikte değerlendirelim. İstersen birinci kısımda bir şeyi alalım. Yani o ilk değerlendirmeyi bir alalım, sonra ikinciye geçelim.
Şimdi bu ilk cazip gelen fintechlerle ilgili gelişmeler.
Oraya gireceksiniz, anladık. Tamam, oraya gireceğiz.
Çünkü eski bankacı olmanın şeyiyle.
Bankacının eskisi olmazmış.
İlgi alanımızda yani fiilen bankacılık yaptığımız dönemde de bugünkü fintechlerin işlerinin nüvesini teşkil eden işleri de yapmış idik yani şey olarak. Şimdi çok listeye baktığınız zaman BDDK Merkez Bankası listesine çok sayıda fintech görüyorsunuz. Bunların bir kısmı yazılım ve uygulama geliştiren destek noktasında iken bir kısmı da lisansa tabi alanda faaliyet gösteriyor. Bunların tabii bu kadar çok sayıda sanıyorum en son baktığımda 80 civarındaydı. Yeniler de kurulmaya çalışıyordu.
Merkez Bankası izin veriyor biliyorsunuz şu an.
Evet, Merkez Bankası izin veriyor. Ve kurulmaya da devam ediyor. Özellikle pandemi öncesinde bu firmaların konsolidasyonu gündeme geliyordu. Hatta o zaman net olarak hatırlıyorum. İK işimizin devam ettiği bir dönemde bir genel müdür görüşmeye gelmişti. Genel müdürsün, niye görüşmeye geldin soruma, maaşımı alamıyorum diye bir cevap vermişti. Ancak şeyle birlikte, pandemi ve Ukrayna Savaşı'yla birlikte özellikle bu alandaki faaliyet gösteren şirketlere bir nevi fırsatlar doğdu diyebiliriz. Nedir fırsat derseniz, İran, Rusya, buna benzer ülkelerdeki uygulanan, bankalara uygulanan müeydeleri bu kuruluşlar o filtrelere takılmadıkları için uluslararası para transferlerinde rol almaya başladılar hızlıca. Hatta bu şirketleri satın almaya yönelik talepler de geldi. Hatta proje olarak üzerinde çalıştığımız işler de oldu hatırlarsanız Ünsal Bey.
Evet.
Bunun yanı sıra bir de şu gelişme oldu. Özellikle dünyada maalesef artan oranda bir sanal kumar söz konusu. Devletler bunlara yönelik tedbir aldıkça aynı şekilde delme adına fintechlerin bu ödeme kuruluşlarının istismar edildiğini görüyoruz. Şu anki üzerindeki soruşturmalar benzer şeylerin arka planında bunlar var ve burada da yani sanki bana bunların üzerine bu konularda araştırma yapılması için geç kalındığını düşünüyorum. Çünkü çok ciddi bir servet transferi söz konusu ve gerçekten de sanal kumar önemli bir toplumsal sorun haline gelmiş durumda ve aileler, ocaklar sönüyor. Ve öyle bir şey ki ekranın karşısındasınız, yaş sınırlamasını da delebiliyor. Yani sizin bir dolarınız bile varsa bununla kumar oynayabiliyorsunuz. Ve bu bir alışkanlık. Yeşilay'ın bu konuda da çalışmalar var. Bağımlılıkla mücadele etme adına. Siyasilerin açıklamaları var. İşte bu yasa dışı kumar sektörünün istismar ettiği yapılar olarak diyebiliriz. Birinci bölüm neydi Ünsal Bey? Onu unuttum.
O öne çıkınca şey gitti. Açıkçası sonra gitti. Süremiz de daraldı. İsterseniz bu şeyden devam edin. Yani konuştuğumuz bu fintechlerin yasal olmayan yollara tevessül etmesiyle evet. Alakalı. Sus, oradaki rakamlar çok büyük.
Çok
yani. İnanılmaz büyük rakamlar var orada. Bu inanılmaz büyük, sadece bizimle alakalı değil, bütün dünyaya sarmış olan bir büyüklük.
Evet.
Oradan devam edin isterseniz. Yani bunun gelecekteki evrileceği yer neresi? Çünkü dediniz ya, Merkez Bankası'na yeni başvurular var. Yeni lisans almalar, ihtiyaçları devam ediyor.
Evet.
Burada mesela bize en çok dikkatimizi çeken şey şu olmuştu. Yani bankacılık sistemin zaten vardı. Daha önce de hatırlarsanız iki tane şey vardı. Para transfer sistemi vardı bankacılık dışında.
Evet.
Onun yerini şimdi binlerce, on binlerce firma evet. aldı. Bu neyin göstergesi? Bankacılık bunu neyi yapamıyor da fintechler bu alanda fazlasıyla gelişiyorlar.
Şimdi başta maliyetler. Şöyle düşünün, yine bankacılık sektörüne baktığımız zaman şube sayıları azalıyor. Yani bankayla işlem yapma veya banka maliyetlerine transferde ödeme şeyi olmayan kitle. Yani yaklaşım şu, bankacılığın dışındaki kitleye ulaşmak üzere biz rol alıyoruz diyorlardı. Bunun önemli bir boyutu da İşte Suriye Savaşı'ndan, Suriye'deki kaostan ülkemize gelen yabancılar, bunlar hem Suriyeliler, uzak şeyden, Afganistan'dan, diğer ülkelerden gelen insanların finansal ihtiyaçlarını kendi ülkelerine yapacağı transferleri bankalardan yapmaları çok zor. Kimliklerini kanıtlamaları, oradaki regülasyona uymaları çok zor. Dolayısıyla bir kolaylaştırıcı unsur. Bankalar cenahından baktığımız zaman da bankalar evet belli bir müşteri kitlesine kendilerinin doğrudan ulaşması ve hizmet vermesinin kendi gerçeklerine uymadığından hareketle, hatta bir kısmı bazı bankalar bu tür ödeme şirketlerini satın aldı. Bazı bankalar da kendisi kurdu. Hatta kamu bankaları da kurdu. Yani ciddi reklam kampanyaları falan da yapıyorlar. Dünyada da aynı gelişmeler söz konusu. Bu kaçınılmaz olarak devam ediyor. Ancak benim beklentimde bu kadar sayıdaki firmayı kaldıracak bir yapı yok. Hele hele bu bahsettiğimiz konularda devletler ciddi tedbirleri aldıkları takdirde bunların bir kısmı ya kapanacak ya da konsolide olacak, birileriyle birleşecek diye düşünüyorum.
İşte bir şeylerin önü açıkken o alana, yani bunun sayısız örneğini, sizin Konyalı firma holdinglerden çıkın, işte tasar finansman şirketlerine, farklı alanlara, düzenleme gelinceye kadar birçok farklı uygulama oluyor. Burada düzenleme yok mu? Evet, düzenleme var, fakat acımasız bir rekabet var. Bir de insanların, özellikle farklı alanlardaki insanların buradaki gerçeği, yani ekonomik tarafını değil de daha çok farklı yönlere odaklanmak gibi niyetler var. Dolayısıyla bu da iştahı kabartan bir husus. Fakat az önce de dediğim gibi rakamlar o kadar büyük ki, yani oradaki gönderilen 1 dolarlar 2 dolarların üzerinden alınan tutarların ötesinde, miktarsal anlamda özellikle bu iddia edildiği gibi yasal olmayan bahis ya da işte bir anlamda işte paranın aklanmasıyla alakalı bir süreçten bahsediliyor. Buralarla alakalı değerlendirdiğinde oradaki rakamların büyüklüğü cazibeyi bir müddet daha tutacaktır şeye, düzenlemelere rağmen. İşte bunlar gecikmeden olması gereken. Hatırlarsanız bir dönemde, özellikle bankacılık yaptığınız dönemde POS verilecek firmalar konusunda da çok hassasiyetli davranılıyordu. Oralarda da yani işin bir ayağının işte tefeciliğe gitmemesi, oradan istismar edilmemesi, özellikle mesela kuyumculuk şirketleriyle alakalı sadece altın satan, sarrafı işi yapanlara bir ara POS makinesi verilmesiyle alakalı bir de sınırlamalar vardı. Ama bir şekilde aşılıyordu onlar, hatırlarsanız.
Evet.
Evet, süre doldu mu diyorsunuz?
Evet, süremiz doldu.
Şimdi büyümeden girdik, fintechlerle devam ettik. Biraz daha özellikle yeni ekonominin firmaların bakış açılarını, iş tutmanın yöntemini nasıl değiştirdiğinden biraz bahsettik dilimizin döndüğünce. Bitirelim isterseniz.
Buyurun.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce haftalık gelişmelerin öne çıkanları, bizim için önemli görünenlerin sunmaya çalıştık. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.